Define Adası'na Dönüş, John Connell.
Ayrım 7.
O gece uzun bir süre uyuyamadım. Sonunda biraz dalınca rüyamda kendimi okula dönmüş gördüm. Silver öğretmen, Kara Frank de kapıcıydı. Baram'la Kaptan Cray ise benim yanımda oturan çocuklardı. Solgun bir ışığın ilk aydınlığı mağaranın ağzına vururken kaptan çoktan son hazırlıkları yapmaya başlamıştı. Fred Harrison'ın yanına varmak için gece bastırmadan 1-2 saat önce yola çıkmamız gerekiyordu. Karanlıktan faydalanarak kaleye saldıracaktık. Kaptanın planı cüretlice olduğu kadar basit idi. Önceden kazık duvarların arkasını saklanarak sürekli bir ateş açacaktık. Sonra Harrison ve ben nöbetçilerin dikkatini başka yöne çekmek için giriş yerine atılacaktık. Kaptan o anda bütün korsanların ayağa kalkacaklarını ve nöbetçilerin işareti üzerine kapıya doğru koşacaklarını söylüyordu. O bundan faydalanarak batı yönüne yaklaşıp barut fıçısı fitilini ateşledikten sonra içeri atacaktı. Hüzünlü bir sesle dedi ki, "O zaman hazine arayıcılarından çoğu için son rom fıçısı patlamış ve onların hepsi başka bir aleme göç etmiş olacak." Bunları söyledikten sonra barut fıçısını küfe gibi sırtına bağladı. Saldırma saatine kadar onu taşıyacaktım. Kaptanın her yanında birçok araçlar ve silahlar sallanıyordu. Bir kangal ip, bir kılıç ve bir hançer, bir balta ve bir tüfek. Ben de tüfeğimle bir torba kurşun ve bir kese barut aldım. Ünlü av bıçağımı kemerimin arasına soktum. Çok işime yaramış olan yayımla oklarını bıraktığımdan dolayı biraz üzüntü duyuyordum. Uzun süre bize barınak olmuş olan sisli mağaraya son bir kez baktıktan sonra yola çıktık. Son bir ışık demeti koyu ve yüksek ağaçları aydınlatıyordu. Dürbünün uzakta tepesi küçük beyaz bir bulutla taçlanmıştı. Denize doğru bir ördek sürüsü havalandı. Akşamın alaca renkli göğü içinde kara bir leke gibi göründüler. Her şey durgun ve sessizdi. Bir an mağaranın önünde durmak ve ağlayarak gönlümün serüvene atılmak istemediğimi açıklamak isteğini duydum. Ne de olsa sonu belli olmayan bir maceraya atılıyorduk. Kaptan çoktan cesaretle ormana doğru ilerlemeye başlamıştı. Her adım atışında silahları şangırtılar yapıyordu. Yapmak için başarmak gerektiğini düşünerek korkularımdan sıyrılıp ona yetişmek için koştum. Karanlık bastırıyordu. Fakat yolumuzu biliyordum. Gözü kapalı bile gidebilirdim. Tek kelime konuşmadan metin ve güvenli adımlarla yürüyorduk. Ağır barut fıçısı beni müthiş bir şekilde yormaya ve kayışları çıplak ve yanık omuzlarımın derilerini acıtarak soymaya başlamıştı ki nihayet gökyüzüne doğru önümüzde kalenin bulunduğu yeri belirten ateş yansımalarını gördük. Arada bir şarkı ve bağırışma sesleri bize kadar geliyordu. Kaptan, "Karadaki bu delikanlılar şenlik yapıyorlar," dedi. "Biraz fazla ileri gitmişler. Söyle bakalım Jamie, şu anda ihtiyar korsanın nerede olduğunu sanıyorsun? Hazinenin yanında mı, yoksa bizim sarhoşlarla birlikte mi, ya da Barbuda'da mı?" "Karada olacağını umuyorum. Çünkü ona küçük bir armağan getiriyorum. Bunu alması için orada olmasını isterdim." Hoş kokulu eğrelti otların arasına daldık. Fred Harrison bizi karşılamak için kalktı. Sessizce elimi sıktı. Kaptan, "Usta bir gemicisin. Acaba iyi bir nişancı mısın?" diye sordu. Fred, "Elimden geleni yapacağım." diyerek bir baş hareketiyle Barbuda'nın mercan kayalığı üzerindeki esmer gövdesini işaret etti. Bütün gün safra attılar. Ambarın dibindeki suyu pompalayıp çıkardılar. Deniz yükselince kurtulurlar. İki kıç feneri yelkenliği zayıf bir ışıkla aydınlatıyordu. Gemide her şey normal ve durgun görünüyordu. Kaptanın ona bakarak kendi kendine mırıldanmış gibi, henüz onu ne çalabildiler ne batırabildiler diye söylendiğini duydum. Sonra değişik bir tonla, "Şimdi delikanlılar, herkes savaş görevi yerine." Fıçıyı kesilmiş omuzlarından çözdü. Her birimiz tüfeklerimizi doldurduk ve sürünerek kaleye doğru giden yokuşa çıktık. Alanın hedefimize çok yakın kıyısına varınca adada geniş yankılar uyandıran bir yaylım ateşi açtık. Aynı zamanda çın çın öten haykırmalar, ıslıklarla karışık vahşi çığlıklar savurmaya başladık. Haydutlar beklemedikleri bu patırtı karşısında şaşırmışlardı. Zaten bu hareketimizin onları şaşırtıp paniğe uğratacağını önceden tahmin etmiştik. Bağırışıp çığlıklar atarak yeni siperlerimize girdik. Şaşkınlıkları geçen haydutlar hemen o anda terk ettiğimiz çalılığın üstüne sağanak halinde kurşun yağdırmaya başladılar. Aynı anda Fred de ben de acele olarak silahlarımızı yeniden dolduruyorduk. Bu sırada kaptanın kalenin batı yönüne atılmakta olduğunu gördüm. Kucağında benim sırtımda taşıyıp getirdiğim barut fıçısını taşıyordu. Kalede korkunç bir savaş kargaşalığı başlamıştı. Bağırmalar, emirler, aksi emirler durmadan birbirine karışıyordu. Kapı açılmıştı. Kapının önünde arkalarında büyük ateşin alevleri parlayan iki nöbetçi elleri tetikte bekliyordu. Fred'le ben iyi nişan almak için diz çöktük. Silahlarımızı iki nöbetçiye doğrultup ateşledik. Nöbetçilerden biri kurşunu yüzüne yiyerek tabanları üzerinde ters bir dönüş yaptı. Sonra keskin bir çığlık atarak kollarını havaya kaldırdı ve başı ileride bir kütük gibi yere yıkıldı. Birincisinin işi tamamdı. Fakat arkadaşını vuramamış ya da hafifçe yaralamıştık. Adam kudurmuş gibi uluyarak bize doğru saldırdı. Birkaç adım ilerimize gelince Fred yeniden doldurduğu silahını üzerine boşalttı. Silah sesi üzerine adam zınk diye olduğu yerde durdu. Bununla birlikte kurşun isabet etmemiş, boşa gitmişti. Fred'le birlikte toplanmasına fırsat vermeden üzerine atıldık. Fred hançerini tepesine indirdi. Haydut inleyerek dizlerinin üzerine çöktü. Ben de bıçağımı çekip ileri atıldım. Bir keçi gibi çabucak işi bitti. Sonra bir inilti koyuvererek bir külçe gibi olduğu yere yığıldı. Nöbetçileri temizlemiştik. Acaba kaptan ne yapıyordu? Bir ara bizi çağıran sesini duyduk. Kaptan bizi çağırırken bir yandan da barut fıçısını kalenin içine fırlatmıştı. Ormanın açıklık yerinde, dalganın dumanlar içinde bize koşuyordu. Adam koşuyor, hem de ''Doldurunuz, doldurunuz, giriş yerini kesiniz!'' diye bize bağırıyordu. Kalede bir kesin bir sessizlik oldu. Sonra hayatımda işitmemiş olduğum tüyler ürpertici ulumalar yükseldi. Ulumaların ardından karma karışık bir kalabalık çıkış yerine atıldı. Haydutların sayısı yarım düzineden fazla olmalıydı. Fakat haykırışlar, feryatlar öylesine yükseliyordu ki bir ordu kadar gürültü yapıyorlardı. Hepimiz bir çizgi üzerine diz çöküp ateş ettik. Atışlarımız yerini buluyordu. Her birimiz nişan aldığımız adama isabet ettirdiğimizi ancak görmüştük ki kaptan "Yatınız!" diye bağırdı ve kendisi yere yapıştı. Onu taklit ederek biz de yere yattık. Aynı anda Flint'in eski kalesi havaya uçtu. Manzara tüyler ürperticiydi. Önce her yanı sarsan bir patlama oldu, arkasından sarı ışıklar yükseldi. Işıklar parlak aydınlıklar saçıyordu ki anlatamam. Bir göz kamaştırıcı ışıklar karşısında gözlerimi kapatmak zorunda kaldım. Aynı anda çökmeler, daha küçük patlamalar birbirini izledi. Başımı kaldırdım. Yıllara göğüs germiş ve o kadar kanlı çarpışmalar görmüş olan küçük kale ansızın yok olmuştu. Kimse bu vakitler burada kale bulunduğunu kanıtlayamazdı. Onun yerine kalın bir duman kubbesi yükseliyordu. Ağaç parçaları, gümüş çubuklar, kılıçlar ve karmakarışık binbir türlü şey ıslık çalarak yakınımıza dökülüyordu. Bir süre sonra patlamalar dindi, dumanlar dağılmaya başladı. Kaptan kalktı. Kılıcı elinde giriş yerine doğru koştu. Birkaç korsan patlamadan ve alevlerden kurtulmuşlardı. Sendelerek yattıkları yerde doğruluyorlardı. Kaptan onların üzerine atıldı. Fred'le ben arkasından gittik. Zaten aptallaşıp şaşkın dönmüş olan haydutlar bize karşı koyacak gibi değillerdi. Çarpışma kısa sürdü. Kale yıkılmış, patlamalar dinmiş fakat yangın başlamıştı. Kalenin yıkıntıları bir kibrit gibi alevler saçıyordu. Koku aydınlık ve sıcaklık dayanılmaz bir hal alıyordu. Artık burada daha fazla oyalanmanın gereği yoktu. Biz de daha fazla gecikmeksizin kayığımızın bulunduğu koya yollandık. Yokuş aşağı inmeye koyulduk. Bütün hızımızla yokuşu inerken önceliklerden daha korkunç bir patlama bütün adayı sarstı. Elimizde olmadan başlarımızı geri çevirip baktık. Kaptan, "Yedek barutları uçtu," dedi. Gerçekten de haydutların sakladığı yedek barutları yangında ateş alıp patlamıştı. Görüntüler ürperticiydi. Ormanın bütün o köşesi bir alev denizi içinde adeta yüzer gibiydi. Tabii ki o arada ormanda ateş almıştı. Kalın duman bulutları ağaçların tepelerini yalayıp geçiyordu. Patlamanın son yankıları uzak korulardan ve tepelerden dönüp geri geliyordu. Sanki adada ard arda volkan patlamaları oluyordu. Adanın üzerinde karma karışık çığlıklarla kuş sürüleri yükseliyor, bu alev denizinden bir evvel kurtulup kaçmak istiyorlardı. Nihayet kayığımızı bıraktığımız yere geldik. Kayık suya sarkan uzun sarmaşık kümelerin arkasında kuru bir yerde duruyordu. Deniz çekilmiş olduğundan kayığı suya indirmek bir hayli güç işti. Kaptan Fred büyük bir güçlükle kayığı kaldırıp denize sürdüler. Tüfekleri içeri koydular. Kaptan ip kangalını ve baltasını da içeri aldıktan sonra "Jamie, sen küreklere geç," dedi. Fred'le ben geriden yüzeceğiz. Kayığı daha çabuk yüzdürebilmek için böyle yapmamız gerekiyordu. Fred beni kayığa oturttu. Kürekleri takıp çekmeye başladım. Arkadaşlarım da ağır ağır ilerleyen teknenin bir yanına tutunup yüzmeye başladılar. Yapraklardan meydana gelmiş sığın ağımızdan ayrılırken, suyun akıntı yönünde kürek şıpırtıları ile bir kayın omurgasının çakıllar üzerinde çatırdadığını işittik. Yaprakların arasında fenerler raks etti. Çağırmalar sonra aceleci bir adam sesi ve bir mırıltı duyuldu. Pek iyi tanıdığım boğuk bir çığlık onu bastırdı. Bu papağanın alaylı alaylı gülüşüydü. Durmadan ''Paralar, paralar, paralar!'' diye bağırmaya koyuldu. Demek oluyor ki Silver da bu yakınlardaydı. Akıntıya giriyorduk. Su karanlık ve durgundu. Geminin ışıkları önümüze yansıyordu. Gerimizdeki yangın çatırtıları homurtular saçarak gittikçe genişliyordu. Biz çekilmekte olan sularla Mercan Kayalığı'na ve Barbuda'ya doğru kayıyorduk. Biraz sonra gemiye atlayarak ve gemide kalan haydutları şaşkına çevirecektik. Kurtuluş. Rüzgar ve denizin gelgiti Barbuda'yı öylesine yerinden oynatmıştı ki şimdi Mercan Kayalığı'nın tam ortasında duruyordu. Pupası açık denize çevrilmişti, provası ise koya dönüktü. Bu bizim için büyük bir şans demekti. Gemiye daha çabuk ulaşmamızı sağlayacaktı. İki arkadaşım küçük kayayı sarsarak yöneltiyor, ben de bütün gücümle kürek çekiyordum. Hafifçe Mercan Kayalığı'nın içine girmiş olan prova çıkıntısının altına vardık. Gövdenin kara kütlesi başımızın üstünde göğe doğru dağ gibi yükseliyordu. İşimizin bundan sonraki kısmı daha güç ve önemliydi. Yapacağımız işin büyük bir sessizlik içinde görülmesi gerekiyordu. Civandıra tam başımızın üstündeydi. Fakat ona yetişemezdik. Kaptan kayığın dibinde el yordamıyla bir şey aramaya koyuldu. Aradığı şey herhalde ip olacaktı. Sonunda ipi bularak bir ucunu yukarı fırlattı. Sonra sarkan ucu tekrar yakalayarak bileğine sardı. Bana da ipe tırmanmamı işaret etti. Ayağa kalkıp sıçrayarak ipi tuttum. Sonra kendimi yukarı çektim. İpi sağlamca bir yere bağladım ve Civandıra üzerinde sürünerek ön güverteye doğru ilerledim. Başım ileride ilerlerken birden içeri düştüm. Kendimi toparlayınca bu şekilde çok berbat bir hata yapmış olduğumu anladım. Neden derseniz acele etmiş, tüfeğimi bana vermelerini beklememiştim. Yanımda bıçağımdan başka silahım yoktu. İki arkadaşım güverteye çıkmadan önce korsanlar tarafından görülecek olursam bunu pek pahalıya öderdim. Görünmemek, işitilmemek için Tanrı'ya yalvararak döşemeler üzerinde ilerledim. Olabildiği kadar sessiz hareket etmeye çalışıyordum. Fakat ne yazık ki bütün çabam boşa gitti. Bir gemici, başı ambar ağzı hizasında olduğu halde karşıma çıktı. Onunla yüz yüze geldik. Adam beni görünce çok şaşırdı. Hayatında bu kadar şaşırmış bir kimseyi hiç görmemiştim. Bu şaşkınlığından yararlanarak elimi ağzına kapatmak için atıldım. Ama geç kalmıştım. Ben daha üzerine atılmadan keskin bir çığlık koyvermişti. O andan başlayarak her şey yeniden felakete döndü. Ambar ağzındaki adama saldırışım ümitsiz bir boğuşma şeklini aldı. Adam ne de olsa benden çok güçlüydü. Beni boğazımdan ve kolumdan kıskıvrak yakalamıştı. Ben bir kurtulma yolu bulamayarak boyuna çırpınıyor, kurtulmak için uğraşıyordum. Adam arkadaşlarımın geleceğini düşünerek durmadan imdat isteyerek ambardan çıktı. Fred Harrison güverteye tam yanımızda atladı. Elinde kendi tüfeğiyle benimki vardı. Onu görünce yeniden umutlandım. Fakat bu umudum uzun sürmedi. Mizana direğinin dibinden bir silah sesi duyuldu. Zavallı Harrison iki büklüm oldu, hafifçe inleyerek yere yıkıldı. Kaptan Gray'e haber vermek için kendimi toparlayarak bütün kuvvetimle bağırdım. Niyetim yakalandığımı haber vermek, tehlikeye karşı onu uyarmaktı. Fakat gene geç kalmıştım. O da çoktan güverte üzerine atlamıştı. Fred'i vurmuş olan korsan, kılıcını çekerek kaptanın üzerine koştu. Fakat kaptan da dövüşmeye hazırdı. Hemen kılıcına davranarak haydutu karşıladı. Kılıçların keskin ağızları birbirine çarparak şakırdamaya başladı. Ambardaki haydutlar da baskına uğradıklarını anlamışlardı. Birçok korsan çok geçmeden ön güverteyi doldurmaya başladılar. Bu arada katran ve rom kokan kocaman bir el gözlerimin üzerine indi. Artık çevremi göremiyordum. Kulağıma çarpışma sesleri, bağırışmalar, iniltiler geliyordu. Tam bu sırada başıma korkunç bir vuruş yiyerek kendimi kaybettim. Bir yandan beni saran kollardan sıyrılmak için durmadan çırpınıyordum. Kendime geldiğim zaman başım fena halde acıyordu. Dudaklarım patlamıştı. İnce bir kan şeridinin alt çeneme doğru indiğini hissediyordum. Gözlerim şişmiş ve çok yanıyorlardı. Her yanım ağrı, sızı içindeydi. Sanki gövdemin her parçası ayrı ayrı dövülmüş, ezilmiş gibiydi. Nerede olduğumu anlamak için göz kapaklarını güçlükle aralayarak çevreme bakındım. Uzun John Silver'ın kamerasındaydım. Bağlanmış, sucuk gibi iplerle sarılmıştım. Kollarım ve bacaklarım masanın bacağına bağlıydı. Bağırmak istedim, başaramadım. Ağzım kirli bir paçavra ile tıkalıydı. Tavana asılı bir lambadan örgün bir ışık dökülüyordu. Bir inilti işittim. Güçlükle başımı çevirince yalnız olmadığımı gördüm. Patlamış, kirlenmiş bir şlitenin üzerinde Fred Harrison yatıyordu. O da bağlanmıştı. Fakat ağzında tıkaç yoktu. Fakat yaralanmıştı. Gözünden akan ince bir kan şeridi yatağın üzerinde kırmızı bir leke meydana getiriyordu. Kımıldayamayacak ve konuşamayacak kadar bitkindi. Gene de o haliyle bana bakıyor, dudaklarını oynatarak bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Beni tanımıştı. Böylece ne kadar kaldığımızı bilemiyorum. Birdenbire güverte üzerinde karmakarışık bir patırtı koptu. Her taraftan haykırışlar ve emirler duyuluyordu. Kimin ne söylediği, kime emir verdiğini anlamak olanaksızdı. Bu sırada gemi ansızın titredi ve kamaranın tavanı kalkıp indi. Tavanda asılı lamba bu ani sarsıntılarla sallandı. Geminin yanlarından suların aktığını hissediyordum. Bu ani sessizlik anından sonra tekne kalktı. Denizcilerin dediği gibi gemi canlanıyordu. Fred'in önceden kestirdiği gibi deniz yükselince barbuda kayalıklardan kurtulmuş ve yüzmeye başlamıştı. Akıntının yürüttüğü gemi denize ilk indirildiği günkü gibi ağır ağır sularda sallanıyordu. Arka lombazdan ormanın hala yanmakta olduğunu gördüm. Yangın tüm ormanı sarmıştı. Fred hasta bir çocuğun bazen uykuda yaptığı gibi kuru bir öksürükle öksürdü. Sonra başı omuzlarıma düştü. Zavallı dostum böylece öldü. Onu her an ölüme gittiğini içim sızlayarak gözlerimle görmüştüm. En küçük bir hareket yapmaktan acizdim. En ufacık bir yardımda bulunmamış, ağzım tıkaçlı olduğu için en ufak bir teselli sözcüğü söyleyememiştim. Çaresizlikten içim sızlayarak, ipliğimin içinde ayakta durarak sessiz sessiz ağladım. Fred'in ölümü bana kendi durumumuzu düşündürmeye başladı. Kaptan Gray'e ne olmuştu? Beni ne yapacaklardı? Bu acı soruları kendi kendime sorup cevap bulmaya çalışırken duyduğum kürek seslerinden bir kayığın gemiye yanaştığını anladım. Havada kaygı verici bir sessizlik vardı. Birdenbire güvertede koltuk değneğinin taktakları yankılandı. Kulak verdim. Bu gelen kesinlikle Silver'dı. Başka ayak sesi duyulmadığına göre galiba yalnızdı. Bütün gemi derin bir sessizliğe bürünmüştü. Yalnız Silver'ın koltuk değneğinin sesi duyuluyordu. Tak tak tak. Koltuk değneği uzaklaştı. Silver başa doğru gidiyordu. Kaptan Gray henüz hayatta olmalıydı. Belki de onu baş altındaki hücresine koymuşlardı. Şüphesiz ki Silver uğradığı korkunç hayal kırıklığından dolayı öç almak için kaptana işkence yaptıracaktı. Bunları düşündükçe tüylerim diken diken oluyordu. Çünkü bu korsanların ne kadar acımasız olduklarını biliyordum.
Ayrım sonu.